Ayrım 32. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 384. 58. Aynı otobüs, aynı yol, aynı okul, aynı öğrenciler, aynı dersler. Ama gün ilk defa bambaşka başlamıştı. Bilge artık Canman'ın asistanıydı. En azından diğerleri öyle sanıyorlardı. Çünkü final programında bizzat onunla karşılıklı oturmuş, ona sorular sormuş, sunucu kızdı o. Okulun bahçesinden girdiği andan itibaren göz göze geldiği herkesin gözünde tanınırlık aradı. İlk defa varlığından utanmadan bakıyordu insanların gözlerine. Bilge'nin hissettiği güç dışında aslında hiçbir şey değişmemişti. Aynı gözlükleri, aynı bakımsız saçları, kısa kesilmiş tırnakları ve tereddüt içinde bükülen kırık gülümsemesi, Bilge aynıydı. Hayatı boyunca bu kadar çok göz göze gelmemişti insanlarla. Koridorda ilerlerken adını bilmediği ve yıl boyunca koridorda karşılaştığı, kendisi gibi silik görünümlü bir kız ilk defa gülümsedi ona. Ardından merdivenleri inerken bir grup kız önce kıkırdadılar, sonra selam verdiler. Kendi amfisine doğru ilerlerken sırtını dikleştirdi Bilge. Kim olduğunu fark edenlere karşı iyi görünmek istiyordu. En azından artık kamburunun altında ezilen biri imajına sahip olamazdı. Daha önce kendisinden başka kimsenin fark edemediği kambur, şimdi artık başkaları baktığı için bir anda düzeltilmesi gereken bir şey olmuştu ilk defa. Kendi amfisine vardığında karşılaştığı herkesten selam aldı. Önceleri soğukkanlı durmaya çalışsa da verilen selamın içtenliği suratında sıcak bir gülümseme yayılması neden olmuştu. Sınıfına varılı sadece saniyeler geçmişti ki Bilge suratındaki gülümsemeyle başkanlık seçimlerine hazırlanan ve sevilen bir aday gibi hissediyordu. Amfinin kapısından girerken yanından geçenlerden bazıları ''Harikaydın, gururla seyrettik'' gibi laflar ettiler. Bu samimi ilgi Bilge'yi daha da bir sakinleştirdi. Belki programa çıkan havalı ve güzel kızlardan biri olsaydı öğrenciler böyle tepki vermezlerdi. Ama Bilge gibi sessiz ve ezik, daha doğrusu çirkin birinin bir şey başarmış olması ilham verici gelmişti diğerlerine. Canman ile yatmadığı kesindi ve bu da kendisine hissedilen sempatiyi ikiye katlıyordu. Bilge gülümsemesinin daha da fazla suratına yayılmasını kontrol etmeye çalışarak sırasına doğru ilerledi. Bu sınıfta senelerdir arkadaşsız olmayı başaran tek kişiydi. Şimdi hala arkadaşsızdı ama ilk defa sınıfta kendini yalnız hissetmiyordu. Mutlu denilebilecek şekilde hafif hissetti kendini. Huzurla yerine otururken aklına Kaya'nın hali geldi. İşten atıldığını bu kadar takmaması hem de 12 yıl sonra ve yaptığı uyarılar ne kadar da tuhaftı. Belki de yine Canmanay tarafından organize edilmiş bir yoklamaydı Kaya'nın o geceki uyarısı. Bilge neyse ki hiç ağzını bile açmamıştı. Biraz abartılı bir düşünceydi bu ama hayatı boyunca hep abartılı kabuslar gelmişti Bilge'nin başına. Şu dünyada kaç kişi daha kendisini bebekken annelik yapmak zorunda kalmıştı ki? Kim bir kez bile sevilmeden, öpülmeden yaşamıştı annesiyle aynı çatı altında? Kim annesinin kakasını koridordan temizlemek zorunda kalmıştı daha ilkokula bile gitmezken? Kim kendi tırnaklarını kesmeyi kendi başına öğrenmek zorunda kalmıştı? Ya da ayakkabısını bağlamayı. Diğer insanların yaşadığı hiçbir sıradan konfor Bilge'nin olmamıştı. En kötüsü de kim annesinin ölüsünü giydirip sürükleyerek hastaneye götürmek zorunda kalmıştı. Hem de hiçbir şey hissetmeden. Hayat ona can vermişti. Ama geri kalan her şey tüm birinci ihtiyaçlarının karşılanması bile bir lükstü Bilge için. Suratında donan gülümseme tamamen silindi. Ne Can Manay'ın asistanı olmak ne de ülkenin en iyi programının özel kapanış bölümünde sunuculuk yapmak önemliydi şimdi. Etrafına baktı. Herkesin mutlu olmak için en az bir nedeni vardı ve sanki bu gezegen sadece kendisine lanetliydi. Yer çekiminin tüm ağırlığını, tüm hücrelerini hissederken kendisini çeken yere baktı. Ayaklarını kıpırdatıp hala hareket edebildiğinden emin oldu. İşte o an biraz önce içinde hissettiği mutluluğun var olabilmesi için bundan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğuna karar verdi. Masasının üstüne konulan küçük zarfı hemen fark etse de beynindeki düşünceleri sıraya sokup içine girdiği moddan kurtulup zarfı eline almak için harekete geçmesi 3 saniye sonra gerçekleşti. Zarfı sakince açtı. İçinde yırtılmış defter kağıdından bir parça vardı. Kağıt parçasının üzerinde el yazısıyla bir adres ve saat yazılıydı. Arkasını çevirdiğinde elle çizilmiş bir adres krokisi ve telefon numarası gördü. Dikkatle telefon numarasının rakamlarını ikinci kere okudu. Murat'ın cep telefonuydu bu. Hemen kafasını kaldırıp zarfı kimin bıraktığına baktı. Murat'ın arkadaşlarından bir çocuk amfibideki bazı öğrencilere zarf vermeye devam ediyordu. En sonunda olmuştu. Hiçbir hayal yerine gelmeyen Bilge'nin en azından bu hayali gerçekleşmişti. Arada bir yapılan ve genellikle Murat'ın ya da Betül'ün organize ettiği partiye o da davetliydi. Partiyi düzenleyen kişi çağırmak istediği kişilere verdiği küçük kağıtla partinin yapılacağı yerin krokisini verir ve karışıklık çıkmaması için telefon numarasını yazardı. Bu, Bilge'nin şimdiye kadar asla davet edilmediği ve hep gözlemlediği bir olaydı. küçük zarfa baktı. Genelde kağıt parçası verirlerdi ama bu sefer zarfa koyma zahmetinde bile bulunmuşlardı. Kendisi için hazırlanan kötü bir şaka olduğunu düşünüp hemen paranoyak bir şekilde diğer davet edilenlere verilen kağıtlara baktı. Rahatladı. Aynı zarftan dağıtılmıştı herkese. Pardon, sadece davet edilme üstünlüğüne sahip özel kişilere. 59. Programdan sonra ilk karşılaşmaları evin önünde olmuştu. Provalardan sonra öğlen eve dönen Duru, bahçe kapısını anahtarıyla açmak üzereyken Canmanay'ın aracının yaklaştığını fark etmiş ve karşılaşmanın gerçekleşmesi için olabildiğince yavaş hareket ederek kapının önündeki elindeki anahtarı deliğe sokup çıkararak oyalanmıştı. Duru'yu kapının önünde görmesiyle hızlı bir şekilde arabadan inen Canmanay'ın çabukluğu karşılaşmanın gerçekleşmesini sağlamıştı. Duru'ya doğru giderken Canmanay'ın aklında yan yana durduklarında aralarındaki boy farkının belirginleşeceği gelmiş ama kendi kimliğinin karizmasıyla bu gibi dezavantajları yıllar önce avantaja dönüştürmeyi başardığını hatırlayarak rahatlamıştı. Duru yüzü kapıya dönük Can'ın kendisini fark etmesini beklerken yaklaşan ayak sesleriyle birlikte bahçe kapısını açmış. Duru'nun kapıyı açtığını gören Can ise kendi içinden sürekli tekrarladığı bu ismi ilk defa başkasının duyacağı şekilde söyleyebildiği için garip bir haz hissetmişti. Duru dediğinde. Duru'nun dönüp Canmanay'ı fark etmesi, suratındaki güzel gülümsemenin gözlerinde yarattığı ışık, makyajsız suratındaki duruluk, bu her değerli an Canmanay'ın aklına sonsuza kadar işledi. Can, elleri birbirine değdiğinde Duru da kendisiyle aynı enerjiyi hissedecek mi diye dikkatle kızın gözlerine bakarken tokalaşmak üzere elini uzattı. Duru tereddüt etmeden tokalaştı. Can'ın suratındaki farkındalık dolu ifade Duru'nun yüzünün kızarmasına yol açmış ve Can elini Duru'nun ince kemikli ellerinden çekmeden direkt gözlerinin içine bakarak konuşmuştu. Sanki daha önce tanışmışız gibi. Duru sadece gülümseyip ne diyeceğini bilmediğini belirten bir mimik yapınca hala Duru'nun ince elini kendi elinin içinde tutan Can gözlerini Duru'nunkilerden ayırmadan "Bunu daha önce hiç kimseye söylememiştim. Ne garip." dedi. Duru iyice kızarmıştı. Can'ın yumuşak ve kuru elinin dokusu sakinleştiriciydi. Ama onun tenini bu kadar net bir şekilde hissetmesi ve bu uzun süren tokalaşmaya eklenen Canmanay'ın keskin siyah gözleri aralarındaki enerjiyi daha fazla anlamazlıktan gelemeyeceğini anlatıyordu kendisine. Canmanay elini bıraktığında Duru kapının önünde felç olmuş gibi Canmanay'ın suratına baka kalmıştı. Can içinde bulundukları alanı tamamen kendi bölgesi haline getiren enerjisiyle Duru'nun biraz önce açmış olduğu bahçe kapısını bir hamleyle çekip kapatmış ve kendi evinin kapısını açarken Duru'ya tuhaf bir gündü. "Benimle bir kahve içer misin?" diye buyurmuştu. Kendi istemi dışında düşünmeden kafasını olur anlamında sallayan Duru, suratın hücum eden kanın dışarıdan nasıl göründüğünü düşünürken Canmanay'ın kahve teklifini evet dediği anda pişman olmuş. Can'ın bahçe kapısından geçerken zamanı geri alıp Canmanay'la karşılaşmak için biraz önce oyalandığı kapıdan çoktan geçip kendi evine girmiş olmayı dilemişti. Basit bir merakla başlayan bu küçük karşılaşma çoktan Duru'nun kontrolünden çıkmış ve Duru kendisini kurtaramadığı bu akıntıda Canmanay'ın götürdüğü yere doğru sürüklenirken bulmuştu. Merdivenlerden çıkarken iki adım arkasından gelen Canmanay'ın yoğun bakışlarını hissetti üzerinde. Merdivenlere çıkıp evin bahçesine vardıklarında Duru durakladı. O kapıdan şimdi girerse bir daha çıkamamaktan korkuyor ve pişman olmadan kafasından geçen bin türlü bahaneden birini söyleyip kendi evine dönmek istiyordu. Niye kabul etmişti ki bu kahve teklifini? Duru'nun sağ arka çaprazında duran Can durduğu noktadan dikkatle kızın profiline, boynuna, tenine baktı. Aralarındaki bu enerji o kadar güçlüydü ki Duru nasıl olmuştu da bir anda bu kadar derin bir enerjinin altında sıkışıp kalmıştı. Kendisine dikkatle bakan Can'a kaçamak bir bakışla bakıp göz göze gelir gelmez hemen kafasını çevirdi Duru. Hızlanan kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Neydi kendisini böyle heyecanlandıran şey? Duru'nun tedirginliğini fırsat bilip çok uzun süredir yapmak istediği gibi sağ elini Duru'nun ince beline koydu Can. Duru'nun kıyafetin üstünden bile olsa bu dokunuşun ilk dokunuş olduğunu farkındaydı. Canmanay'ın eli Duru'nun teninden birkaç derece daha sıcaktı. Beline dokunan yumuşak elin sıcaklığı bir anlığına da olsa Duru'da dokunulmayı isteyen bir arzu yaratmış, hissettiği bu anlık şeyin bir süre sonra çok utanç verici ve pişman edici bir hal alacağını düşünerek hemen kim olduğunu, kiminle olduğunu, Canmanay'ın kim olduğunu ve her gün kimlerle olduğunu hatırlatmıştı kendine. Bu adam bir avcıydı. Öğle saatinde komşusunun kadınına sarkacak kadar av meraklısıydı. Deniz'i düşündü. Bir an önce Canmanay'dan uzaklaşmalı ve hayatına geri dönmeliydi. Etrafını saran bu yoğun duygu içinde kafasındaki kaçış düşüncesinin önemsizleşmesinden korkarak hemen Canmanay'a döndü. Hızlı bir şekilde unuttuğu bir şey olduğunu, birazdan kuzeninin kendisini ziyarete geleceğini ve hemen eve gitmesi gerektiğini söylerken merdivenlerden inmişti bile. Ama bahçe kapısından çıkmadan önce yaptığı hareketin kabalığını hafifletmek için Canmanay'a el sallamak istedi. Tekrar dönüp gözlerine bakmamaya dikkat ederek el salladı. Kapıdan çıkıp hemen yan taraftaki kendi bahçe kapısını açıp hızla içeri girdi ve koşar adımlarla bahçe merdivenlerine çıktı. Dönüp kapının kapalı olduğunu emin oldu tekrar. Şimdi biraz sakinleşmişti. Kalbinde hissettiği heyecan içindeki titreme ellerine ulaşmıştı. Merdivenlerin başına durup bir an ellerine baktı. Ellerini açıp kapadı. Derin bir nefes alıp bahçeden eve doğru yürüyecekti ki sol tarafta cammanın bahçesinde bir hareket hissedip dikkatle yaprakların arasına baktı. Sık bir şekilde demiri soran yaprakların arasından bir anlık da olsa gördü. Demir parmaklıkların hemen ardından kendisine bakan cammanın siyah gözleri. Hemen dönüp koşmamak için kendini zor tutarak sığınırcasına eve girdi. Duru'nun eve girmesinden sonra bir süre daha Duru'yla göz göze geldiği yerde duran Can kendini mutlu hissetti. Avı değerli yapan verilen uğraştı ne de olsa. Onun ürkek tavrı resmen tahrik etmişti tüm fantezilerini. Sakince evin kapısına ilerlerken etiyle yaşadıklarına rağmen bugünün güzel bir gün olduğunu düşündü. Evine girdi. Burayı ilk defa kendi evi gibi hissederek atmıştı adımlarını içeri. 60. Duru eve girip üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladığında hemen durakladı. Kendi evinde ilk defa izlenebileceği aklına gelmişti. Hızla üst kattaki yatak odasına çıkıp odanın pencerelerinden dışarı bakmamaya dikkat ederek perdeleri kapattı. Kalın perdelerin kapanmasıyla şimdi oda tamamen karanlıktı. Dışarıdaki güneş koyu renkli perdenin kenarlarından sızdığı kadarıyla odaya süzülüyordu. Duru hızla atan kalbinin sakinleşmesini beklemek istedi. Ama tam o an çok uzun süredir ilk defa nasıl göründüğünü merak edip banyoya koştu. Cammana ile birlikteykenki halini düşünüp aynaya baktı. Nasıl göründüğünü anlamak için değişik açılardan kendini inceledi aynada. Sonra yine aniden Cammana'nın hala bahçede olup olmadığını merak edip düşünmeden pencereye gitti. Ve perdenin kenarlarını düzeltiyormuş gibi yaparken hızla yan bahçeye taradı gözleri. Kimse yoktu. Bahçede kimsenin olmadığını görünce perdeyi düzeltiyormuş gibi yapmasına gerek kalmadığını anladı. Camın önünde durup bahçenin geneline baktı. Ne kadar güzel yapmıştı Cammana bu evi. Evin önceki halinden eser kalmamıştı. Bahçenin köşesindeki yataklı çardak daha net görünüyordu üst kattan ve Duru suratına vuran güneş ışığının kendisini ısıtmasının hazını alırken dikkatle çardağı inceledi. Çardaktaki o gece Cammana'nın bakışlarını düşündü. Bugün yaşadıklarından sonra şimdi çok daha anlamlı geliyordu adamın hareketleri. İçinde bir yerlerde Cammana'nın kendisine yaklaşmak istediğini biliyordu. Hatta belki burada olmasının bir tesadüf olamayacak kadar planlı olduğunu da. Aman Allah'ım dedi kendi kendine. İyice paranoya yaklaşmıştı. Kimse bu kadar sapkın olamazdı. Hele bu kadar iyi bir psikolog. Bu adamın daha fazla aklını meşgul etmemesi gerektiğine karar verdi. Camın önünden çekilmek üzere geri adım atarken kafasını kaldırdığında Cammana'nın karşı pencereden kendisine baktığını gördü. Hemen geri çekilip perdeyi kapattı. Şoktaydı. Ne biçim bir adamdı bu? Bu kadar da fazlaydı. Pencere durmuş ne cesaretle bakabiliyordu kendisine. Denizi aramalıyım diye düşündü. Hemen alt kata telefonunu almaya indi. Denizi ararken kafasındaki düşünceleri topladı. Adamın çağrıktaki bakışlarından başlayacak, kendisini eve nasıl davet ettiğini anlatacak, nasıl beline dokunduğunu tarif edecek ve pencereden nasıl utanmazca kendisine baktığını söyleyecekti. Peki çağrıktaki bakışa rağmen adamın kahve davetini neden kabul ettiğini ya da çağrıktaki bakışı neden daha önce anlatmadığını nasıl açıklayacaktı? Belki de Cammana'ya basit bir çapkındı ve kendisiydi tepkisizliğiyle ona bütün bu cesareti veren. Ne kadar aptal olabilirdi? Nasıl kendini böyle iğrenç bir duruma düşürebilirdi? Deniz, düşüncesi bile vicdanını parçaladı Duru'nun. Asla böyle basit bir kadın değildi. Odanın içinde bir ileri bir geri yürürken durumun dışarıdan nasıl göründüğünü ve nasıl algılandığını düşündü. Kendisini kendi salaklığında kapana kısılmış gibi hissediyordu. Bir daha asla fırsat vermemeliydi bu adama. Duru o camdan uzak durmaya ekstra dikkat ederek yaşamaya devam etti kendi evinde. Ve o perdeler Duru evde olduğu sürece hep kapalı kaldılar. Can için Duru'nun evde olduğunun işareti haline gelen bu kapalı perdeler Duru kaybolduğunda Cammana'ya kalan hatıralardan biri olacaktı. 61. Dağıtım şirketinin operasyon müdürüne ulaştığında artık burnundan soluyordu. Asıl yetkili kişiyle görüşebilmek için yarım saate yakın derdini farklı 4 kişiye anlatmak zorunda kaldı Özge. Yere grup grup istiflenmiş, dergilerin, gazetelerin, broşürlerin arasından geçip eski bir demir merdivenle çıkılan asma kat ofise vardıklarında operasyon müdürü telefonda konuşuyordu. Özge konuşmanın tanıdık biriyle yapılan sohbet olduğunu anladığında 3 dakika daha geçmişti. Zayıf, çelimsiz, gri adamın dikkatini kendisine vermesini beklerken adam telefonu kapatıp sanki Özge orada yokmuş gibi yanından geçip demir merdivenlerden aşağı indi. Ofisin tüm depoyu gören asma katındaki cam pencerelerinden adamı takip eden Özge, adamın belki de kendi dergi yığınının yanına gitmekte olduğunu düşündü. Ama güneşsizlikten teni grileşmiş çelimsiz adam, yığınların arasında kamufle olmuş küçük bir standın içine girdi. Standın üstü açık olduğu için adamın standın içindeki bir telefondan arama yaptığını takip edebiliyordu Özge. Ama konunun kendi dergisiyle ilgili olup olmadığına emin olamıyordu. Çünkü adam konuşmanın bir yerinde kahkaha atıyor, sonra aniden ciddileşip dinleme moduna geçiyordu. Adam telefonu kapattığında 12 dakika daha geçmişti. Dökülmeye başlayan ince telli saçlarını düzelterek ofise doğru geri dönen adam, demir merdivenleri sallayan adımlarla çıktı yukarı. Sanki o an Özge'yi ilk defa görmüş gibi gergin bir suratla "Buraya izinsiz girmek yasak," dedi. Sinirlerine hakim olmak için ekstra bir güç sarf eden Özge, dişlerini sıktığı belli olmadan konuşmaya çalıştı. "Ve beni buraya asistanınız getirdi ve 25 dakikadır karşımda muhatap bulabilmek için burada dikiliyorum," dedi. Adam yanlar arasındaki masasına geçerken "Konu neydi?" diye çıkıştı. Özge yanlışlıkları düzeltmek için değil, kendi problemini çözmek için orada olduğunu kendini hatırlatarak adamın suyuna giden bir tarzda derdini anlatırcasına "Eminim ki siz çözeceksinizdir. Eminim ki küçük bir karışıklık olmuştur." gibi karşısındakini motive etmeye yönelik onlarca cümle kurdu. Aşağıdaki yığının arasına indirilip dergisine ne olduğunun araştırılması için beklediği 48 dakikadan ve operasyon müdürü olacak beceriksiz, çelimsiz, gri adamla 3 kere konuşmasından ve elindeki sözleşmenin fotokopisini etrafındaki çeşitli insanlara göstermesinden sonra bir asistan tarafından kendisine kısaca "Dağıtım ağımızda Darbe diye bir dergi bulunamamıştır. Siz yanlış şirkette olmayasınız." diye açıklama getirilince içindeki savaşçıyı ehlileştirmeye çalıştığı onca yıldan sonra özgürlüğün tadını çıkarması için bir anda salıverdi öfkesini Özge. Haykırışlarına, hakaretlerine etrafındaki broşür ve gazete yığınlarını tekmelemesi, devrilen yığınların kendisini tutmaya çalışanlara savurması ve nihayetinde aşağıya inen operasyon müdürünün kuru, kemikli kafatasına geçirdiği bir yumruk eklenince işler iyice karıştı. 32. ayrımın sonu, sayfa 393.